Ayrım 3.
Sayfa 22. 2.1.3.1. Amerika Birleşik Devletleri'nde özürlülere yönelik istatistiki veriler. İstatistik birimi tarafından toplanan veriler şu başlıklar altında toplanmıştır. Özürlü nüfusa ilişkin genel bilgiler. Çocukların durumu, yetişkinlerin durumu, istihdam ve gelir, relatif, göreli, gelir, sağlık sigortası, hükümet yardım programları, kişisel yardım. 2.1.3.1.1 Amerika Birleşik Devletleri'nde özürlü nüfusa ilişkin genel bilgiler. 1994 sonu itibariyle toplam nüfusun %20.6'sı yani yaklaşık 54 milyon kişi çeşitli düzeylerde özürlüdür. Bunların %9.9'u yani 26 milyonu ağır özürlüdür. 6 ve yukarı yaştaki 23.7 milyonun 1.8 milyonu tekerlekli sandalye kullanmaktadır. 5.2 milyon kişi de baston, yürüteç gibi destekleyicileri 6 ay ve daha uzun süreyle kullanmaktadır. 6 ve daha yukarıki yaştakilerden 8.8 milyonu görme güçlüğü, 10.1 milyonu da işitme güçlüğü çekmektedir. Hiç göremeyenler 1.6 milyon, hiç işitemeyenler ise 1.0 milyondur. 15 yaş ve daha üstündekilerden bir veya daha fazla işlevsel aktiviteyi gerçekleştiremeyenlerin sayısı 15.3 milyon iken 9.0 milyon kişi de bir veya daha fazla günlük yaşam enstrümantal etkinliği, bunlar ev dışına çıkabilme, para sayıp hesap yapma, yemek hazırlama, hafif ev işi yapma, doğru zamanda doğru miktarda ilaç alabilme, telefon kullanabilme, yerine getirirken yardım gereksinimi duymaktadır. Ağır özürlülerin oranı yaşla birlikte artmaktadır. 22 yaş ve altı %1.7, 22-44 yaş arası %6.4, 45-54 arası 11.5, 55-64 arası 21.9, 65-79 arası %27.8, 80 yaş ve yukarısı ise %53.5'tir. 2.1.3.1.2 Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların durumu. 6-14 yaş arası gruba çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu yaş grubunun %12.7'si çeşitli özre sahiptir. Ağır özürlü olarak nitelenenlerin oranı %1.9'dur. Bu grupta yer alan 35 milyon çocuğun 2.2 milyonu sürekli ev ödevini yapmakta güçlük çekmekte, 1.6 milyonu ise öğrenme güçlüğü çeken şeklinde tanımlanmaktadır. Gelişme geriliği olanların mental retardasyon, otizm, serebral palsi sayısı 0.5 milyon iken 0.3 milyonu da günlük yaşam aktivitelerinde kişisel yardıma gereksinim duymaktadır. 15-21 yaş arasındaki 25.1 milyon kişinin %12.1'i özürlü, %3.2'si ise ağır özürlüdür. Günlük yaşam aktivitelerinde güçlük çekenler %0.6, enstrümantal etkinliklerde zorluk çekenler ise %1.5'tir. Bu grupta yardım gereksinimi olanlar ise 0.3 milyondur. 2.1.3.1.3 Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinlerin durumu. Özürlülük yaşla birlikte artmaktadır. 22-44 yaş arası 95 milyon kişinin %14.9 özürlü, %6.4'ü ise ağır özürlüdür. 45-54 yaş arası 30.3 milyondan %24.5'i özürlü, %11.5'i ağır özürlüdür. 55-64 arası 20.6 milyonun %36.3'ü özürlü, %21.9'u ise ağır özürlüdür. 24.5 milyon kişi 65-79, 6.8 milyon kişi ise 80 ve yukarısını kapsamaktadır. Birinci grubun özür oranı %47.3, ikinci grubun oranı ise %71.5'tir. Birinci için ağır özürlü oranı %27.8, ikinciler için %53.5'tir. Çeşitli yaş gruplarındaki özürlü prevalansında, sıklığında, ırksal kökenler açısından bazı farklılıklar görülmektedir. 22-44 yaş arası gruptaki ağır özürlülük oranı beyazlarda İspanyol kökenli olmayanlar %5.6, siyahlarda %11.8, İspanyol kökenlilerde ise %6.7'dir. 45-54 yaş arası gruptaki ağır özürlülük oranı beyazlarda İspanyol kökenli olmayanlar %10.5, siyahlarda %18.4, İspanyol kökenlilerde ise %15.7'dir. Son ikisi istatistiksel açıdan farklı değildir. Ağır özürlü 26 milyon kişinin 22 yaş ve altı 1,5 milyon, 22-44 arası 6,1 milyon, 45-54 yaş arası 3,5 milyon, 55-64 arası 4,5 milyon, 65-79 arası 6,8 milyon, 80 ve üstü ise 3,6 milyondur. 2.1.3.1.4 Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam ve gelir. Yukarıda belirtilen ve 1997 yılında yapılan araştırmada 21-64 yaş arası bu yaş grubu faal iş gücünü oluşturur. Nüfusun istihdam oranına bakıldığında özürlü olmayanların %82.1'i, ağır özürlü olmayanların %76.9'u, ağır özürlülerin ise 26.1'i istihdam edilmiştir. 1991 yılında yapılan araştırmaya göre özürlü olmayanların istihdam oranı %80.5, ağır özürlü olmayanların 76.0, ağır özürlülerin oranı ise 23.3'tür. Dikkat çeken özürlü olmayanlarda ve ağır özürlülerdeki 1991 yılında yapılmış olan araştırmaya göre artış meydana gelmesidir. Ağır özürlü olmayanlarda ise istatistiksel açıdan önemli bir fark görülmemiştir. Tekerlekli sandalye kullanan veya uzun süreli baston, yürüteç ve buna benzer kullanan 2.3 milyon kişinin %25.9'u, bu grubun oranı ağır özürlülerin tümünün oranından istatistiksel olarak farklı değildir. Zihinsel özürlü olarak gruplandırılan 6 milyon kişinin %41.3'ü istihdam edilmiştir. Zihinsel ve duygusal açıdan sorunlu olanlar, öğrenme güçlüğü çekenler, mental retardasyonlular, Alzheimer hastalığı olanlar, matematiksel işlemleri yapmakta güçlüğü olanlar bu grupta değerlendirilmektedir. Özrün varlığı düşük kazançla özdeşleştirilir. 21-64 yaş arasında ortalama aylık kazanç özürlü olmayanlarda 2.190 dolar, ağır özürlü olmayanlarda 1.857 dolar, ağır özürlülerde 1.262 dolardır. Kadınların kazançlarıyla karşılaştırıldığında sırasıyla 1470 dolar, 1200 dolar, 1000 dolardır. 2.1.3.1.5 Amerika Birleşik Devletleri'nde relatif göreli gelir. Relatif gelir tüm yaş gruplarındaki kişilerin gelir dağılımı durumunu belirlemek için geliştirilmiş bir ölçüdür. Buna göre her kişinin gelir durumu ailesinin büyüklüğüne göre ayarlanarak bir ortalama bulunur. Kişinin relatif geliri de hesaplanan gelirinin ortalamaya oranı ile değerlendirilir. Buna göre özrün varlığı düşük düzeyde gelire sahip olma ile ilişkilendirilmiştir. 22-64 yaş arası relatif gelir açısından sınıflandırıldığında özürlü olmayanların düşük relatif gelir oranı ortanın yarısından daha az %13.3, ağır özürlü olmayanların %19.3, ağır özürlülerin ise %42.2'dir. 65 yaş ve üzerinde özürlü olmayanların düşük relatif gelir oranı %16.7, ağır özürlü olmayanların %25, ağır özürlülerin ise %35.5'tir. 2.1.3.1.6 Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası. Özürlülerin özel sağlık sigortasına sahip olma oranının düşük, devlet sigortasının özürlü olmayanlara oranla yüksek olması beklenir. 22-64 yaş arası özürlü olmayanların %79.9'u özel sağlık sigortası planına, %3'ü devlet sigortasına sahiptir. %17.1'i ise güvenlik kapsamında değildir. Ağır özürlü olmayanların oranı ise sırasıyla %71.1, %6.1, %22.7'dir. Ağır özürlülerin ise %43.7, %39.6, %16.7'dir. Özel sağlık sigortasında sosyal güvenlik kapsamına dahil olmayan, ağır özürlü olmayan ve ağır özürlü olanların oranın oldukça yüksek olması dikkat çekicidir. %22.7, %16.7. 2.1.3.1.7 Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet yardımı programları. Hükümet yardım programlarını alanlar için yapılan para, servet, testine katılanların önemli bir bölümünü özürlüler oluşturmaktadır. 22-64 yaş arasındaki 13 milyon kişiden nakit, yiyecek ve kira yardımı alanların %50.6'sı ağır özürlüler ve ağır özürlü olmayanlar, %40.3'ü ise ağır özürlülerden oluşmaktadır. Bu yaş grubunda bulunan ve bu yardım programına dahil olmayan 133 milyon kişiden %16.9'u ağır özürlü olanlar ve olmayanlar, %6.7'si ise ağır özürlülerdir. Programdan yararlananlar arasında özürlü oranı yüksek olmasına karşın ağır özürlülerin çoğu yardım programından yararlanamamaktadır. 2.1.3.1.8 Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel yardım. Amerika Birleşik Devletleri'nde özürlülerin günlük yaşamlarını gerçekleştirebilmelerini sağlamak için yapılan her tür yardım kişisel yardım olarak tanımlanmıştır. Kişisel yardım yaş ile ilişkilendirilmiştir. 45-54 yaş arası günlük yaşam aktivitelerinde kişisel yardıma gereksinim duyanların oranı %3,3 iken 55-64 arasında bu %6,1, 65-79 arasında %11,5, 80 yaş ve üzerinde ise %34,1'dir. 15 yaş ve üzeri nüfusta başka birinin yardımını gereksinim duyanların sayısı 9,3 milyondur. Günlük yaşam aktivitelerinde evin içinde dolaşma, yatma kalkma, sandalyeye oturup kalkma, yıkanma, giyinme, yemek yeme, tuvalete gitme. Yardım alanların sayısı 3,8 milyondur. 65 yaş ve üzerindekilerde günlük yaşam aktiviteleri ile günlük yaşamdaki enstrümantal aktiviteleri evden dışarı çıkmak, para tutmak ve hesap ödemek, yemek hazırlamak, hafif ev işleri yapmak, doğru zamanda ve doğru miktarda ilaç almak, telefon kullanmak ve buna benzer. İçin yardım alanların sayısı 5 milyonken yalnızca günlük yaşam aktiviteleri için yardım alanların sayısı 2,2 milyondur. Araştırmada yardım alanlardan her birine yardım edeni tanımlamaları istenmiştir. Yardım edenlerin çoğunluğu akrabadır. Birinci sırada yardım eden 9,3 milyon kişiden 2,6 milyonu eş, 1,7 milyonu kız çocuk, 1,2 milyonu erkek çocuk, 0,8 milyonu ise ebeveyndir. Geri kalan birinci yardımcılar ise diğer akrabalar, akraba olmayanlar ve ücretli yardım edenlerden oluşmaktadır. 2,2 Birleşik Krallık BK İngiltere'de özürlü politikası ve hizmetleri uzun yıllardır sürmektedir ve tarihi 1948 yılında Ulusal Sağlık Örgütü'nün kuruluşuna ve gelir desteği sağlamak amacıyla ulusal sigorta oluşturulmasına kadar gider. Özürlüler için iş temini 1944 tarihli özürlü kişiler yasası ile başlamıştır. 1995 yılına değin İngiltere, özürlülere yönelik hizmetleri bütün yönleriyle sarmalayan tek bir politika ve ulusal plana sahip olmadığından mevcut gereksinimlerin de çok çeşitli ve karışık olması nedeniyle bunları bir potada eritmek oldukça güç olduğundan ancak bu tarihten sonra kabul edilen yasa ile özürlülük konusuna bütüncül bir yaklaşımla bakabilmek mümkün olmuştur. Bu çalışma kapsamında kimi kez BK, kimi kez Büyük Britanya, kimi kez de İngiltere birbirinin yerine geçmek üzere kullanılacaktır. 2.2.1 BK'da özürlülere yönelik yasal durum. Ulusal Sağlık Örgütü Yasası 1946. Ulusal Yardım Yasası 1948. Yerel Hükümet Yasası 1972. Süreyen Hastalık ve Özürlüler Yasası 1970. Londra Bölgesel Ulaşım Yasası 1984. Ulaşım Yasası 1985. Eğitim Reformu Yasası 1988. İstihdam Yasası 1989. İstihdam ve Eğitim Yasası 1993. Özürlü Ayrımcılığı Yasası 1995. Özürlü Hakları Komisyonu Yasası 1999. 2.2.1.1 Özürlü Ayrımcılığı Yasası. Bu yasa özürlülere istihdam, mal ve hizmetlere erişimde kolaylık, mal mülk alımı veya kiralanmasında yeni haklar vermektedir. Ayrıca okullar, kolejler ve üniversiteler özürlülere bilgi sağlamakla yükümlü kılınmış, hükümet taksi, tren ve otobüsler için asgari ulaşım standardı oluşturmakla görevlendirilmiştir. Bu yasa ile hükümete özürlülere karşı ayrımcılığın önlenmesi konusunda tavsiyelerde bulunacak bir Ulusal Özürlüler Konseyi kurulmasına olanak tanınmıştır. Konsey 1996'da kurulmuştur. Yüksek öğretime ilişkin işler 1996'da tamamlanmıştır. İstihdama ilişkin hazırlıklar mal ve hizmetlere ulaşabilirlik için başlangıç hakları da 1996 yılında tamamlanmıştır. www.disabilite.counecil.gov.uk İşverenler ve kamuya mal ve hizmet sağlayanlar özürlülere karşı ayrımcılık yapılmamasına ilişkin önlemler almak zorunda kalacaklardır. Bu yasadan özürlülerin kendisi, işverenler ve hizmet sunucular ile ev sahipleri de etkilenecektir. 2.2.1.1.1 Özürlü ayrımcılığı yasası ile getirilen özürlülerin yeni hakları. İstihdam. İşverenler işe alma, eğitim, geliştirme ve işten çıkarma gibi konularda özürlülere yönelik ayrımcılık yapamayacaklardır. Ayrıca işe alınan özürlülere kolaylık sağlamak üzere işverenler iş yerlerinde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Yasanın istihdamla ilgili bölümü 20'den az kişi istihdam eden yerleri kapsamamaktadır. Ancak bunlar da olumlu uygulamaları için teşvik edilecektir. Yasa silahlı kuvvetler, polis, cezaevi, itfaiye hizmetleri, gemicilik, hava ulaşımı gibi istihdam alanlarında uygulanmayacaktır. İşverenlerin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını düşünen özürlüler endüstri mahkemesine başvurabilecektir. Ayrıca uzlaştırma ve hakem hizmeti kuruluna şikayetçi olabilirler. Bu da mahkemeye başvurmaksızın çözümün sağlanabileceği anlamına gelmektedir. Özürlü olarak kayıt olma ve kota sistemi 1996 yılında bitmiştir. Bunun anlamı özürlüler kayıt yaptırmaya gereksinim duymayacak, işverenler de kayıtlı özürlülere bir kota dahilinde istihdam etmeyecektir. Özürlülerin istihdamı danışma konseyi hükümete bu konularda danışmanlık yapacaktır. Mallar, olanaklar, hizmetler ve mülkiyet. Bu yasa kamuya mal ve hizmet sağlayan herkese etkileyecektir. Herkese aynı standartta hizmet sağlanması hedeflenmiştir. Ancak özürlülerin ve diğerlerinin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden durumlarda bazı ayrıcalıklar söz konusu olabilir. Bu ayrıcalıklar müşterinin sözleşmede yazılanları anlamaması durumu veya sağlanan hizmetlerin diğer müşterilere sunulacak hizmetlerden yoksun bırakması durumudur. Mal ve hizmetlerde özürlülerin gereksinim duyduğu bir takım değişiklikler yapılacaktır. Gayrimenkul veya mülkün satılması, kiralanmasında da ayrımcılık yasaktır. Ancak bir gayrimenkulü satan kişiler buranın ulaşılabilir olmasını sağlamak zorunda değildir. Bu konuda şikayeti olan özürlüler kayıplarını tazmin etmek için mahkemeye başvurabilir. Yasadaki diğer önlemler. Ulaşım ile ilgili olarak hükümet toplu taşımda, taksi, otobüs, tren, tramvay ve buna benzer özürlülerin kullanabilmesi için asgari standart oluşturacaktır. Yasa eğitim almak isteyen özürlünün gereksiniminin tanınmasını ve ailelere, öğrencilere daha fazla enformasyon sağlamayı zorunlu kılar. Okullar, özürlü öğrenciler için yaptıkları düzenlemeleri onlara açıklamak zorundadır. İleri ve Yüksek Öğretimi Destekleme Konseyi tarafından desteklenen kurumlar, özürlülere sağlanan kolaylıklar hakkında bilgi içeren yayın yapmak zorundadırlar. Yerel eğitim otoriteleri, özürlülere yönelik ileri eğitim olanakları konusunda bilgi sağlamak zorundadır. 2.2.1.2 Ulusal Sağlık Örgütü Yasası. İngiltere, İskoçya ve Galler Devlet Sekreterliği ile Kuzey İrlanda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi ulusal sağlık hizmetini geliştirmekle yükümlüdür. Ulusal Sağlık Örgütü'nün amacı halkın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavisini sağlamaktır. Ulusal Sağlık Örgütü, hastanede iyileştirme ve rehabilitasyon, toplum tabanlı sağlık hizmeti ve daha sonra evde bakım, önleme, sağlık eğitim hizmeti ile aile hekimliği hizmeti sunar. 1977 tarihli Ulusal Sağlık Örgütü yasasına göre tıbbi danışmanlık, evde ve hastanede tıbbi bakım hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 2.2.1.3 Ulusal Yardım Yasası. Ulusal Yardım Yasası 1948-1972 yılında yerel hükümet yasası olarak değiştirildi. Yerel otoritelere özürlülerin bakımı için düzenleme yapma yetkisi vermiştir. Ayrıca bakım sonrası hizmetler, sosyal ve mesleki rehabilitasyonun yapılacağı günlük merkezlerin sağlanması için yetkili kılınmıştır. 1970 tarihli Süreyen Hastalık ve Özürlüler Yasası ile de diğer sosyal hizmetler sağlanmıştır. 1975-1979-1980 Sosyal Güvenlik Yasası, 1984 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Yasası, 1976 Tamamlayıcı Sosyal Yardım Yasası ile sosyal güvenlik sistemine dahil olanlar ile dahil olmayan kimilerine, hastalık ve işsizlik nedeniyle kendine bakamayacaklara finansal destek sağlanır. Katkılı sosyal yardımlar işveren, işçi ve genel vergilerden finanse edilir. 1975 Sosyal Güvenlik Yasası iki tür yeni katkısız yardım getirmiştir. 1. Katkısız sağlık aylığı, 2. Sakatlık bakım ödeneği. Sakatlık bakım ödeneği yeni bir vergisiz sosyal yardımdır. Savaş kurbanları ve iş kazalarından dolayı özürlü olanların mesleki rehabilitasyon ve bakımı da bu kurallar çerçevesinde yapılır. Yerel otoriteler doğrudan hastalıkların önlenmesine ve bakımına ilişkin düzenleme yapma yetkisine sahiptir. 2.2.1.4 Ulaşım Yasası. Bölge konseyleri ve Londra dışında kamu taşımacılığı otoriteleri 1985 Ulaşım Yasası'na göre emekliler, özürlüler ve gençler için indirimli ulaşım sağlama yetkisine sahiptir. Londra Bölgesel Ulaşım Yasası da 1984 benzer bir yetki tanımıştır. 2.2.1.5 İstihdam ve Eğitim Yasası. Özürlülere yönelik istihdam hizmetleri Devlet İstihdam Sekreteryası'na karşı sorumlu olan istihdam servisi tarafından yürütülür. Sorumlu olan özürlüler, işe yerleştirmenin değerlendirilmesi ve danışma ekipleri PACTS'den iş bulma, danışmanlık, değerlendirme konularında özel uzman yardımı talep edebilir. P PACT'ler 9 Bölgesel Beceri Geliştirme Merkezi tarafından desteklenir. Bu merkezlerin amacı özürlülere yönelik uzman desteğinin kalitesini arttırmak, yeni istihdam rehabilitasyon teknikleri geliştirmek, özel istihdam yardımlarını araştırmak, kuruluşlar için özürlülük bilincini geliştirmek üzere paketler hazırlamaktır. 1973 tarihli İstihdam ve Eğitim Yasası'na göre tüm eğitim otoriteleri mesleki rehberlik hizmetini tüm gereksinimi olanlara sunmakla yükümlüdür. 2.2.1.6 Eğitim Yasası. 1981 Eğitim Yasası, 1981 İskoçya Eğitim Yasası, 1986 Eğitim ve Kütüphaneler Yönergesi, BK'daki özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitimi için yasal temel oluşturur. Bu yasal düzenleme çocukların engel gruplarına göre sınıflandırılmasını ortadan kaldırmıştır. Öğrencilerin bireysel değeri kavramı geliştirerek özel eğitim gereksinimlerinin yerel otoriteler tarafından belirlenmesi ve özel eğitim hizmeti sağlanmasına çalışılmıştır. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da yerel eğitim otoriteleri ve eğitim ve kütüphane kurulları özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitimini normal okullarda gerekli koşullar hazırlayarak sağlamakla yükümlüdür. Ailelerin görüşü alınarak öğrencilerin özel eğitim alabilmeleri için normal okulların buna uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 2.2.1.7 1988 Eğitim Reformu Yasası. Bu yasa İngiltere ve Galler'de tüm çocuklara uygulanacak bir müfredatın uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin eğitime başlayış, ayrılış gibi konularından yerel eğitim otoriteleri sorumludur ve bunlar sosyal hizmet birimleriyle koordinasyon içinde bu işlemleri yürütür. 2.2.1.8 1989 İstihdam Yasası. İstihdam Yasası, mesleki rehberlik, gençlik eğitimi, istihdam eğitimi, istihdam eylemi bölümlerinden oluşmaktadır. 2.2.1.8.1 Mesleki Rehberlik. İstihdam Yasası, İstihdam Servisi ve Eğitim Ajansı adlı iki kuruluş, bu yasa çerçevesinde Devlet İstihdam Sekreterliğine karşı sorumludur. İstihdam Rehabilitasyon Hizmeti, Eğitim Ajansı tarafından yürütülmektedir. İstihdam Servisi, kişilere hangi konularda yeterli olabileceklerine ilişkin karar vermelerinde mesleki danışmanlık sunar. Özürlü gençlerin ve erişkinlerin eğitim programları istihdam birimi aracılığıyla ve hükümet fonlarıyla sağlanır. Hükümet, özürlülerin emek pazarına tam katılımlarını sağlamak için, yeteneklerini geliştirmek için özürlülerin özel eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere bir karar almıştır. Eğitim ve girişim konseyleri, hükümet fonlarıyla gerçekleştirilen eğitim programlarından sorumludur. Özel eğitime gereksinimi olan kişilerin eğitimleriyle ilgili bir plan oluştururlar. Bu planlar istihdam birimiyle yapacakları anlaşmanın temelini oluşturur. Özel eğitime gereksinim duyanların mesleki eğitimleri, gençlik eğitim ve istihdam eğitimi birimleri aracılığıyla sağlanır. 2.2.1.8.2 Gençlik Eğitimi. Bütün gençlerin belirlenen mesleki düzeyleri yakalama fırsatı sağlamak üzere programa katılmaları için düzenlenmiştir. 18 yaşın altında olanlar, tam zamanlı eğitime katılmayan ve istihdam edilmeyenlerin hepsi katılabilir. 18 yaşın üzerindeki özürlüler de sağlık sorunları veya özürleri yüzünden katılamamışlarsa bu programda kalabilirler. 2.2.1.8.3 İstihdam Eğitimi. 18-59 yaş arasındakilere 6 ay ve daha çok işsiz kalmışlarsa mesleki eğitim vermek üzere düzenlenmiştir. Geliştirilmiş eğitim programları, özürlülerin kendilerine uygun bir iş edinmeleri için özürlülere verilebilir. 18-24 yaşındakiler, özürlüler de dahil olmak üzere ve 6 ile 12 ay arasında istihdam edilmemiş olanlar garanti grubu olarak adlandırılır ve erişim önceliğine sahiptir. 18-59 yaş arasındaki özürlüler, işsizlik sürelerine bakılmaksızın istihdam eğitimine girmek için öncelik taşır. Eğitim ve girişim konseyleri gerekli hallerde özürlülerin uygun eğitimi almaları için onları desteklemek durumundadır. Bireyselleştirilmiş eğitim, gerekli donanımın sağlanması, görmeyenler için okuyucu, duymayanlar için iletişim hizmeti, kişinin kapasitesi tam gün eğitime uygun değilse yarım gün katılım ve buna benzer sağlamaktadır. 2.2.1.8.4 İstihdam Eylemi. İstihdam eylemi, mevcut iş azlığı nedeniyle sürekli iş edinememiş kişilere yardımı hedefler. Sürekli iş bulunması için destek ve geçici iş olanağı sağlar. Eğitim ve girişim konseyleri tarafından yürütülür. Buradaki yerler en az 6 aydır işsiz olanlara açıktır.